Ayrım 7. Ağlayan Duvar. Azime Ağlarova. Sayfa 105. Rehberimiz yeniden anlatmaya başladı. Sayın konuklar, şimdi farklı bir bakış açısıyla buralar hakkında size bilgi vereceğim. Yorum sizlerindir. Yine önce ağlama duvarından başlayayım. Burası şehirde Yahudiler tarafından kutsal olarak kabul edilen büyük tapınağın günümüze kadar ayakta kalarak gelebilmiş batı duvarıdır. Öte yandan bu duvarın ilginç bir yönü daha var. Duvar aynı zamanda Beytül Makdis, yani Müslümanlar için kutsal kabul edilen ve diğer ismi Mescid-i Aksa olan bölümünde batı duvarı olarak geçmektedir. Büyük tapınak, Yahudiler tarafından kutsal olarak kabul edilen bu büyük tapınaktır. Şehrin Roma işgali döneminde Romalılar tarafından yıkılınca sadece günümüzde mevcut bulunan batı bölümü kalmıştır. Yahudiler o kadar üzülmüşler ve ağlamışlardır ki buraya Ağlama Duvarı ismini vermişlerdir. Hatta kıyamet günü olduğunda büyük tapınağın yine burada aynı yerde yeniden inşa edileceğine inanıyorlar. Evet, niye Ağlama Duvarı ve niye burada ağlanır? Biraz önce de belirttiğim gibi Yahudiler bir zamanlar bu duvarın arkasında bulunan mabetleri için ve mabedin yeryüzüne yeniden gelecek olan Mesih tarafından yeniden inşa edilmesi için ağlıyorlarmış. Hatta Yahudiler duvarın kendi ağlamalarına eşlik ettiğine de inanıyorlar. Evet, Museviler oldukça büyük boyuttaki bu taş duvar karşısına geçip ağlıyor ve Tanrı ile konuşuyor. Bazı ziyaretçiler ise dileklerini küçük kağıt parçalarına yazıp duvardaki taşların aralarına sıkıştırıyor. Çünkü Musevi inanışına göre bu duvarın karşısında dilenen dileklerin gerçek olacağına inanılmaktadır. Hatta Tanrı'nın taş duvar karşısında kendisiyle konuşanların seslerini duyacağına da inanılıyor dedi. Ağlama duvarında erkeklerle kadınların yerleri ayrıydı. Benim omuzlarım biraz açıktı. Hemen oradaki geleneksel kıyafetlerden birini omzuma atarak duvara doğru yaklaştım. Şabat günü olması nedeniyle dua edenler, ağlayanlar, duvardan biraz uzakta çember şeklinde kol kola girip yerinde dönenlerin sesleri birbirine karışmıştı. Bir ağlama yerinden ziyade bir panayır yerine benziyordu. Öylesine bir karmaşa vardı ki beni sıkmıştı. Duvara yaklaşıp Allah'ım beni sevgilimden ayırma, sana sığındım beni perişan etme. Madem ki herkes buradan bir medet umuyor, sen benim de umutlarımı kırma. Sebep olduğum hatalarımı düzeltme şansı ver bana. Yaşayamadığım çocukluğumu, gençliği şimdi yaşamama izin ver. Ben ömrümü yaşamadım, tükettim. Şimdi yaşamama izin ver dedim. Ağlamıştım, sanki duvarla konuşmak beni rahatlatmıştı. Herkesin elinde küçük bir kağıt ve kalem vardı. Kağıda dileklerini yazıp bu küçük kağıdı duvarın taşları arasına sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Bu şekilde yapılan dileklerin gerçekleştirildiğine inanılıyordu. Öte yandan eller duvara dönük dua edildikten sonra duvara arkayı dönmeden buradan uzaklaşmak da uyulması gereken bir kuraldı galiba. Çünkü herkes öyle yapıyordu. Kalabalıktan uzaklaşıp arkamdaki merdivenlerden tırmandım. Buradan hem ağlama duvarı hem de Mescid-i Aksa görünüyordu. Oraya da gitmek istedim ama Mossad'ın takibinden korktuğum için sadece uzaktan seyretmekle yetindim. Rehbere de bir şey sormayıp işi doğal akışına bıraktım. Herkesin duasını ettikten sonra tekrar rehberin yanında toplandığını görünce ben de oraya gittim. Rehber anlatmaya devam etti. İsrail'de hafta sonu tatilleri cuma ve cumartesi günleridir. Bugüne Şabat denir. Pazar günü ise çalışıyorlar. Binlerce yıldır böyle bir inanışları var ve Tevrat'ta yazdığına göre eskiden bu kutsal günde çalışanları taşlayarak öldürüyorlarmış. Hatta elektrik sisteminde bile bu dönemde kesintiye gidiyorlar. Yalnızca asansörler çalışıyor dedi gülümseyerek. Ben yorulmuştum artık. Turun bitmesini beklemeden rehbere bilgi vererek bir taksiye atlayıp geri döndüm. Akşama doğru duş alıp Hayfa'nın elit lokantalarından birine gittim. Yine gözüm onu arıyordu. Amacım yemek yemekten çok onu kurtaracak bir yol, bir ışık arıyordum. Buraya birkaç defadır geliyor, garsonlara iyi bahşiş veriyordum. Soracağım sorulara belki bu şekilde cevap alabilirdim. Benden 2-3 masa ötede bir genç oturuyordu, düşünceliydi. Oturmasından, garsonla diyaloğundan önemli birisi olduğu belli oluyordu. Aynı garson bana servis yapınca o adamın kim olduğunu sordum. Garson, özür dilerim, bu konuda bilgi veremem diyerek uzaklaştı. İçimden bir his bu adamın bana faydası olacağını söylüyordu. Çantamdan 500 dolar çıkarıp hazırladım. Dolarları sayısı belli olacak şekilde hafifçe aralıklı olarak masaya koyup üstüne peçeteyi kapattım. Birazdan yemeğimi getirip masama dizen garsona peçeteyi hafifçe kaldırarak yan yana dizilmiş dolarları gösterdim. Garson yutkunmaya başladı, fırsatı kaçırmadım. Kötü bir niyetim yok, sadece hoşuma gitti, anlarsın ya diyerek göz kırptım. Garson peçeteyle beraber doları yavaşça tabağın altına sıkıştırdı. Bunlar aramızda kalacak ama. Merak etme sen, elbette aramızda kalacak. Böyle şeyler ulu orta konuşulmaz. Çok önemli birisidir. Siyadan olduğunu düşünüyoruz ama emin değilim. Bazen İsrail'de, bazen de Amerika'da yaşıyor. Yemeğini hep bizim burada yiyor. Siyadan olduğu kanısına nereden vardın? Ben... Haydi çekinme, söyle. Garson masayı düzenler gibi yaparak, aslında eminim. Nasıl? Bir gün cüzdanını tuvalette unutmuştu. Tesadüfen ben buldum, kimliğini görmüştüm.
Emin misin?
Evet.
Peki, teşekkür ederim, sen işine bak.
Bahşiş için teşekkür ederim.
O bahşiş değil, senindi.
Teşekkürler.
Garson masamdan gittikten sonra birkaç kez bakışlarımız karşılaştı. Ben özellikle gülümseyerek bakıyordum, sanırım benden etkilenmişti. O da sürekli olarak bana bakıyordu. Aniden kalkıp masama gelerek,
''Hanımefendi, siz de yalnızsınız. Masama buyurmaz mısınız?''
''Siz buraya buyurun.'' dedim.
''Hay hay.'' Kadehini alarak masama oturdu. ''Ben Richard.''
''Ben de Rachel. Kos Adası'nda yaşıyorum. Bir zamandır buralardayım.''
''Memnun oldum.''
''Ben de.''
''Çok güzel bir bayan olduğunuzu söylemem gerek.''
''Teşekkür ederim.''
Havadan sudan konuştuk. İkinci gün akşama beni yemeğe davet etti. Böylece birkaç gün beraber yemek yedik. Benden etkilenmişti. En sonunda, ''Bayan Rachel, o kadar güzelsiniz ki sizi daha yakından tanımak istiyorum. Benim evime gidelim mi?''
Omuzlarımı silktim. ''Neden olmasın?''
Heyecandan gözleri ışıklanmıştı. Hemen hesabı ödeyip çıktık. Birkaç dakika sonra onun evindeydik. Birer içki içtik. Murat'a ilk ihaneti yapıyordum. Bu ihanetin altında onu kurtarmak vardı. Onu kurtarmak için bedenimi kullanacaktım. Ancak sevdiğin birine ihanet etmek çok zor bir duyguydu. Kendimi cehenneme düşmüş gibi görüyordum. Yine yatak olayı başladı. Eski kocamdan farklı bir şey olmamıştı. Murat'ın yanında hissettiğim o heyecan kesinlikle yoktu. Yataktaki yalancı cilvelerim onu çıldırtmıştı. Amerikalı artık benim elimdeydi, bunu hissediyordum. Sevgilimi kurtarmak adına da olsa biriyle yatağa girmek beni çok rahatsız etmişti. Bir yandan onu kurtarmak için başka çarem kalmadığını, diğer yandan bu yaptığımın etik olmadığını düşünüyordum. Yoksa gerçekten ben inanma gibi miydim? Çünkü zevk almaya çalışsam da zevk alamamıştım. Kendi kendime acaba ben bir fahişe miyim diye düşünüyordum. Burada durdu, yüzüme bakarak, ''Ferit Bey, sevgilisini kurtarmak için başka biriyle yatan birine ne denir?''
''Siz bunun cevabını biliyor musunuz?''
''Hayır bayan inanla, bilmiyorum.''
Sonra yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi ve ''Yıllarca kendi kendime bu sorunun cevabını aradım, ben de bulamadım.'' dedi. Önündeki çaydan bir yudum alarak yeniden anlatmaya devam etti. Birkaç gün beraberlikten sonra artık Richard bana sırılsıklama aşık olmuştu. Bir akşam,
''Rachel, ben sana aşık oldum.''
''Gerçekten mi?''
''Evet, sana bir itirafta bulunayım, ben evliyim.''
''Olsun, ben de evliyim.
Yani bana kızmadın değil mi?''
''Hayır, neden kızayım ki?''
''Eşim Amerika'da yaşıyor ama benim işimin büyük bir bölümü burada. Sen de istersen beraber kalabiliriz.''
''Ben de Kosta yaşıyorum. Burada olduğumuz müddetçe beraber olmamızda bir sakınca yok. Çünkü ben de senden hoşlanıyorum.''
Richard çok mutlu olmuştu. Çocuklar gibi sevinerek boynuma sarıldı.
''Biliyor musun, sen çok güzel bir kadınsın. Seninle olmak bir ayrıcalıktır. Senin kocan çok şanslıdır.'' ''Sanırım öyledir.'' Gülüştük. Birkaç gün daha geçmişti. Neredeyse kiraladığım evden daha çok Richard'ın evindeydim. Mesleğini devlette çalışan bir yetkili olarak söylemişti. Ben Murat'ın durumunu ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. İşi zamana bıraktım. Bir akşam yine söz kocamdan açıldı. ''Kocan ne iş yapıyor Rachel?''
''Sana söyleyip söylememekte kararsızım.''
Neden? Çünkü sen bir devlet görevlisi olduğunu söyledin. Belki de bana yardım edebilirsin ama sana sadece bunun için yaklaştığımı düşünmeni istemiyorum. Senden hoşlandığım için yanındayım. Sakıncası yoksa işinin ne olduğunu anlatabilir misin?
İşimi daha sonra anlatırım. Şimdilik senden konuşalım. Aslında bir sıkıntın olduğu belli. Ama sen demeyince ben de sormadım. Anlat bakalım, belki bir çare bulabiliriz.
Ama bunun için senin yanında olmadığıma inanıyorsun değil mi?
Benim ne iş yaptığımı bilmiyorsun ki.
Evet, bilmiyorum.
Haydi anlat.
Olayı tüm detaylarıyla anlattım. Dayımın yaptığı işi ve bana yaptıklarını tek tek anlattım. Beni sakin bir şekilde dinledi. Sonra hiçbir yorum yapmadan birer içki koydu. Bana yardım edebilecek misin? Bunun için ne kadar para lazımsa verebilirim.
Raşa, sen çok güzel bir kadınsın. Benim için seninle beraber olmak yeterlidir. Para lafını hiç kullanma.
Hayır, çevrende kullanmak için para lazım olursa hiç çekinmeden harcayabiliriz.
Rachel, Mossad'ın elinden birini kurtarmak gerçekten zor bir iş. Bana birkaç gün ver. Birkaç arkadaşımla konuşayım. Önce Murat'ın nerede olduğunu bulalım.
Teşekkür ederim. Benim için kendi işini tehlikeye atma lütfen.
Öyle bir şansım yok zaten.
Tamam, şimdi daha rahatladım.
Gerçekten de onun CIA ajanı olduğunu bildiğimi söylememiştim. Kendisinin anlatmasını bekliyordum ama bana güvenmesi gerekirdi. Murat'a dayımdan sonra yardım edecek tek kişiydi bence. Dayımın yardım etmesi zaten mümkün değildi. Tek şansım Richard'tı. Onun bir şeyler yapacağına emindim. 3-4 gün hiçbir şey sormadım. Her akşam buluşuyor, yemekten sonra Murat'ı düşünerek onunla sevişiyordum. Bu canımı yaksa da şimdilik katlanıyordum. Onu mutlu etmek için elimden gelen tüm çabayı gösteriyordum. Murat'ı düşünerek orgazm olmaya çalışıyordum ama bu mümkün değildi. Ancak onunla olmaktan zevk aldığıma inanması gerekiyordu. Karşımda profesyonel bir CIA ajanı vardı. Tereddüt yaşasa da sanırım zevk aldığıma inanıyordu. Oysa ben Murat'ın hayaliyle zevk alıyordum. O akşam, haklısın, Murat burada, Hayfa askeri cezaevinde.
Gerçekten mi?
Evet.
Nasıl öğrendin?
Öğrendim işte, yalnız çok kötü işkence yapmışlar.
Elimde olmadan küçük bir çığlık atmıştım. Çok mu kötü?
Evet, kurtulsa bile artık normal bir insan olamaz.
Richard konuştukça benim nefesim kesiliyordu. Ben çok kötü biriydim. Kocamı ölüme terk etmiştim. Sevgilimi kendi ellerimle tehlikenin kucağına atmıştım. Bu suçluluk duygusu beni perişan ediyordu. Richard saçlarımı okşayarak sevecen bir sesle,
"Bak Rachel, istersen bu işten vazgeç. Kocan artık normal birisi değil. Belki de daha çok üzüleceksin."
"Hayır Richard, lütfen ona yardım et. Kötü de olsa o benim sevgilim. Söz veriyorum, seninle birlikteliğimiz devam edecek."
"Bak aşkım, hapishaneden kurtulsa bile fazla uzağa gidemez. Tedavi görmesi gerekir. Henüz kesin olarak bir yardımımın olup olmayacağını da bilmiyorum.
Eğer onu kıskanıyorsan onu başka bir ülkeye göndeririz. Ben yine burada kalırım."
"Rachel, ne kıskanması? Onun ayakta duracak hali yok. Belki de artık erkek bile değildir. Çok kötü işkence yapmışlar. Sana dokunmak için elleri bile kalkmayacaktır."
Richard tüm ümitlerimi yerinden söküp atmıştı. O günden sonra Richard'a tam bir fahişe gibi davrandım. Onu mutlu ediyordum. Benden beklediği her şeyi yapıyordu ama içim kan ağlıyordu. Tam bir rezaletti ama hakikattı. Benim sebep olduğum pisliği benim temizlemem gerekiyordu. Bu arada şerefim, namusum ve gururum zedelenmişti. Ancak Murat'ın hiç olmazsa canını kurtarmalıydım. Başka bir erkekle yaptığım çirkinlikler umrumda değildi. Bu aşk için katil bile olmuşken ihanetin sözü mü olurdu? Nihayet bir akşam Richard bir iki saat sonra onu getireceğini söyledi. Uzun araştırmadan sonra onun ajan olmadığı anlaşılmıştı. Haberi aldığımda sevinçten çıldıracak gibi oldum. Nihayet sevgilimi görecektim ama içimde bir burukluk vardı. Namusumu ona saklayamamıştım. İçimdeki sevinç ve utançla o iki saati nasıl yaşadığımı kelimelerle ifade etmek çok zordu. Onun yüzüne nasıl bakacağımı düşünüyordum. Kapı zilinin çalmasıyla düşüncelerimden ayrılıp kapıya koştum. Gelen Richard'tı. Merakla Murat'a baktım. Yan taraftaki sedyeyi görünce elimde olmadan bir çığlık attım. Sedyenin üstünde yüzü gözü yara içinde biri vardı. İki sağlık görevlisi onu içeri taşıdılar.
Aman Allah'ım, bu Murat'tı. Zorlukla nefes alıyordu. Hemen yatağı hazırladım. Yatağa koymadan önce yaralarını temizleyip pansuman yaptılar. Vücudunun her yeri morarmıştı. Titremeye başladım. Hıçkırıklarla ağlamak içimi rahatlatmıyordu. Richard'a yalvarmaya başladım. Onun eline sarılmıştım. Teşekkür ederim Richard, teşekkür ederim. Lütfen bir doktor getir, lütfen, lütfen. Gözyaşlarım sel gibi akıyordu. Pansuman yapan hemşirelerin işi bitmişti. Geçmiş olsun deyip gittiler. Richard halime acımıştı. Bana bakarak, sana birazdan bir doktorla bir hemşire göndereceğim.
İyi olur, lütfen acele et.
Bir saate kadar gelirler diyerek evden çıktı. Hemen biraz çorba yapıp ona içirmeye çalıştım. Kaşıkla ağzına verdiğim çorbayı zorlukla içiyordu. Gözlerini hafifçe aralayıp, Rachel, sen misin?
Evet sevgilim, benim.
Rachel, sen misin? Diye yeniden sordu.
Evet benim, kurtuldun artık. Çok şükür kurtuldun artık.
Rachel.
Söyle sevgilim, ne istiyorsun?
Rachel. İstersen kendini yorma, dinlen biraz, sonra konuşuruz. Bir kaşık daha çorba verdim. O arada bir doktor ve bir hemşire geldi. Doktor her tarafını kontrol etti. Hemen bir serum taktılar. Sonra bir ilaç vererek onu uyuttu. Bayan Rachel çok hırpalanmış. Muhtemelen bazı kalıcı hasarları olacak. Şimdilik uyuttum. Kendisini toparlasın. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. İsterseniz bir hastaneye de götürebiliriz.
Hayır doktor bey, burada kalsın. Ücretiniz neyse ben vereceğim. Lütfen burada kalın.
Benim başka bir hastaya gitmem gerek. Zaten burada olmam da fazla bir şey değiştirmeyecek. Hemşire burada kalıyor. Gerektiği an beni arayacaktır. Buyurun, bu da kartım. Siz de istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Merak etmeyin, şimdilik durumu iyi. Çok bitkin ve işkence edilmiş. Bunları yapanlar belli mi?
Evet belli.
İsterseniz polise haber verelim.
Hayır teşekkür ederim, ben gerekeni yapacağım. Siz lütfen en kısa zamanda gelin.
Yarın sabah ilk işim buraya gelmek olacak. Şimdilik hoşça kalın.
Teşekkür ederim doktor bey.
Doktor gittikten sonra yatakta uyuyan Murat'ı seyrettim. Öyle zavallı bir haldeydi ki onu bu hale düşürdüğüm için kendimden utanıyordum. Tam bu düşünceler içerisindeyken telefonuma mesaj geldi. Richard'dan geliyordu. Mesajda sana çok ihtiyacım var. Hemşire orada kalsın, sen benim yanıma gel diye yazıyordu. Birden kan beynime sıçradı. Bu nasıl bir adamdı? Yatakta baygın halde uyuyan birini bırakıp yanına gitmemi istiyordu. Ben kendi derdimdeydim. O benimle seks yapmayı düşünüyordu. Sinirlerim boşaldı. O kızgınlıkla yan odaya geçip onu telefonla aradım. Bana yaptığı iyiliği ve verdiğim sözü unutmuştum. Telefon hemen açtı. Sevgilim, hemen geliyor musun? Bağırmaya başladım.
Sen nasıl birisin yahu? Kocam ölü gibi yanımda yatıyorken sen onu bırakıp oraya gelmemi istiyorsun. Bu nasıl bir iştir? Hiçbir insafın yok.
Ama sevgilim,
beni dinle Richard. Sana verilmiş bir sözüm var. O sözümü tutacağım. Ama hastam iyileştikten sonra. Böyle yaparsan beni bir daha hiç göremezsin. Bu yaptığın iyiliğin karşılığını da paraya çevirelim. Ne kadar istiyorsan ödemeye hazırım.
Dur dur Rachel, sinirlenme. Sana sadece ihtiyacım vardı. Şimdi Murat'ın baygın olduğunu ben de biliyorum ama yanında hemşire var. Senin orada kalıp üzülmeni istemedim. Ancak bir daha lütfen bu para konusunu konuşmayalım. İstemediğin zaman da benimle görüşmeyebilirsin. Seni rahatsız etmem.
Hayır, sözümü tutacağım. Bana zaman ver. Şu an ben ruhsuz gibiyim. Sen de benden zevk alamazsın.
Oldu, anlaştık. Bir şey lazım olursa bana söylemen yeterlidir.
Teşekkür ederim.
Biraz sakinleşmiştim. Hem Richard'a ihtiyacım da vardı. İsterlerse durumu yeniden tersine çevireceklerini biliyordum. Onu çok fazla kırmadan işin tatlıya bağlanmasına sevinmiştim. Yaptığım hatayı anlamıştım. Hemen bir mesaj çekip özür diledim. Tekrar Murat'ın yanına geldim. Hemşire serumu değiştirmişti. Murat sayıklıyordu. Hemşire doktorla konuşarak belli bir doz sakinleştirici verdi. Murat uyumaya başlamıştı. Hemşire, bayan kendinizi yormanıza gerek yok. Bence siz de uyuyun. Ben sabaha kadar nöbet bekleyeceğim. Önemli bir şey olursa sizi uyandırırım.
Hemşire, nasıl uyuyabilirim ki? Ne kadar zamandır bu sıkıntı içindeyim biliyor musunuz? Ona yapılan her işkence benim ruhuma yapılıyordu. Ben rahat bir uykuya son zamanlarda hiç yatmadım ki.
Şimdi uyuyun ki yarın size ihtiyacı olduğunda yanında olabilirsiniz. En azından sizinle konuşmak isteyecektir.
Uyuyamıyorum ki.
İsterseniz doktorla konuşarak size de bir sakinleştirici yapayım. Böylece rahat bir uyku çekersiniz.
Bak bu olabilir dedim.
Hemşire hemen doktoru aradı ve durumu anlattı. Doktorun tavsiyesiyle bana bir sakinleştirici iğne yaptı. Yatağıma uzanmıştım. Kalçamda hissettiğim acının yakıcılığı içime dolan sıcaklıkla biraz rahatladı. Sonra gözlerimi kapadım. Sevgilime ettiğim ihanet benim içimde yara açmış olsa da bu ihanet onun hayatını kurtarmıştı. Yaralı bile olsa yan odada bulunması vicdanımı rahatlatmıştı. Biraz huzur bulmuştum. Göz kapaklarım ağırlaştı. Kaç gecedir elimden uçup giden huzurumun ve uykumun geri geldiğini hissettim. Yastığıma sarılıp kendimi engin bir boşluğa bıraktım. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 122.